Ayrım 4.
Dolaplarıyla, atlı karıncalarıyla, gümüş kırbaçlı Çerkes eğerli pırıl pırıl atlarıyla, bin türlü sürprizleriyle bayram yerleri şehre gündelik hayatından çok başka, çok renkli bir görünüş verirdi. Çocuk bu günlerin tek hakimiydi. Bu gördüğüm bayramla eski bayramların hiç alakası yoktu. Son atlı karıncayı Kadırga Meydanı'nda birkaç yıl evvel görmüştüm. Çocukluğumuzun bu eski dostları ne kadar yıpranmış, nasıl biçare şeyler olmuştu. Atın kulakları düşmüş, iki ayağı kırılmıştı. Zürafa bütün zarifliğini kaybetmiş, uzun boynu adeta ip gibi incelmişti. Hepsi de zaman mahzeninde bir nevi cüzama tutulmuş gibi zavallı ve halsizdiler. Uzaktan bana, ya işte böyleyiz, bir rüyadan arta kalmanın sonu budur der gibi bakıyorlardı. Gözlerimi etraflarındaki kalabalığa çevirdim, onlar da bir rüyadan arta kalmış parçalara benziyorlardı. Hayır, İstanbul'a yeni hayat, yeni bayram, yeni eğlence şekli, yeni zaman lazım. İstanbul artık bundan böyle ekmeğini çalışarak kazanan bir şehirdir. Her şeyi ona göre düzenlenmelidir. İstanbul'un mazisi insana yalnız bu cinsten içlenmeler vermez. Adaloğlu, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diyor. Bir medeniyetten öbürüne geçerken yahut düpedüz yaşarken kaybolan şeylerin yanı başında zamana hükmeden gerçek saltanatlar da vardır. Bir kültürün asıl şerefli tarafı da onlar vasıtasıyla ruhlara değişmez renklerini giydirmesidir. İstanbul'da ta fetih günlerinden beri başlayan bir mimari nesillerle beraber yaşıyor. Asıl Türk İstanbul'u bu mimaride aramalıdır. Kendisini bir tek mimari üslubuna bu kadar teslim etmiş şehir pek azdır. Bu yönden İstanbul'u Roma, Atina, İsfahan, Gırnata ve Bruj gibi şehirlere benzetenler haklıdır. Hatta İstanbul'un onlardan biraz üstün tarafı da vardır. Çünkü İstanbul sadece abide ve abidemsi eserlerin bol olduğu şehir değildir. Şehrin tabiatı bu eserlerin görünmesine ayrıca yardım eder. İstanbul, her süsün, her kumaşın kendisine yaraştığı, ayrı ayrı hususiyetlerini açtığı o cömert yaratılışlı güzellere benzer. Yeditepe, iki hatta Haliç'le üç deniz, bir yığın perspektif imkanı ve nihayet daima Lodos'la Poyraz arasında kalmasından gelen bir yığın ışık oyunu, bu eserleri her an birbirinden çok başka, çok değişik şekillerde karşımıza çıkartır. Yukarıda ayrı ayrı İstanbullardan bahsettim. Mimariyle perspektif imkanları da birbirinden ayrı bir yığın İstanbul yapar. Topkapı'daki Ahmediye Camii'nin caddeye yakın kapısından veya bu caddenin herhangi bir boş arsasından bir yığın yangın yerinin üstünden atlayarak gördüğümüz abideler şehriyle, yedi kule kahvelerinden baktığımız zaman deniz kenarındaki sur parçalarıyla büyük camilerin birbirine karıştığı mehametli manzara arasında ne kadar fark vardır. Marmara'dan gelen yolcuyu ta uzaktan avlayan beyaz kubbeler ve minareler memleketi, Yeşilköy üstlerinden baktığımız zaman süzgün ve sümbili bir serap olur. Süleymaniye'nin dış avlusundan görülen ve insana caminin bir parçası, çok ustaca düzenlenmiş, geniş planlı, ağaçlı, büyük suları olan bir üçüncü avlusu duygusunu bırakan boğaz, vapurla geçerken gördüğümüz başka bir tepeden seyrettiğimiz boğazdan çok farklıdır. Böylece Çamlıca ile Üsküdar tepeleri, Küçük Çamlıca'nın geniş rüzgarlı balkonu, Eyüp sırtları gözümüzün önüne gündelik ekmeğimiz olan bir manzarayı başka kıyafetlerde yayarlar. İstanbul, Yahya Kemal'in "Baktım, konuşurken daha bir kere güzeldin" mısra ile övdüğü güzele benzer. Doğrusu da budur. İstanbul ya hiç sevilmez yahut çok sevilmiş bir kadın gibi sevilir. Yani her haliyle, her hususiyetine ayrı bir dikkatle çıldırarak. Bu güzelliklerde peyzajın kendisinden sonra yahut onunla beraber en büyük pay şüphesiz mimarinindir. Bu üst üste hayal mevsimleri hep onun beyaz çiçeği etrafında bu sessiz orkestranın namelerini biraz daha derinleştirmek, daha renkli, daha içten yapmak için açarlar. Lodos Poyraz'la akşam sabahla, mevsimler birbiriyle adeta bunun için yarış ederler. O aydınlığın daima zengin rüyası saatlerin sazıdır. Eski ustalarımızın asıl başarısı tabiatla bu işbirliğini sağlamalarındandır. Pek az mimaride taş mekanik rolünü şekiller sabit hüviyetlerini İstanbul camileri kadar unutur. Pek az mimari kendisini ışığın cilvelerine İstanbul mimarisinde olduğu kadar hazla onun tarafından her an yeni baştan yaratılmak için teslim eder. Bir katedralin heykel kalabalığını mimari tesirle karıştıranlar, istedikleri kadar başka sanatları övsünler, benim hayranlığım çıplak bir insan vücudu gibi yalnız kendisi olmakla kalan abidelerin yapıcılarına, ruhlarındaki ilahi nispet sezişiyle duayı zekanın bir tebessümü haline getiren, duygusuz maddeyi güneşin adına söylemiş bir kaside yapan mimarlarımıza, çoğunun adını unuttuğumuz ve hayatımızda hüküm süren gömlek değiştirme telaşı içinde eserlerine bir kere olsun dönüp bakmadığımız, hatta sabırla, imanla karış karış işledikleri şehrin hangi köşesinde, hangi devrilmiş servinin altında yattıklarını bilmediğimiz o derviş feragatli ustalara gider. Onlar İstanbul'u iyi bir elmas yontucusunun eline geçmiş bir mücevher gibi işlediler. Niçin övünmeyelim? Dışından ve içinden camilerimiz kadar güzel mimari eseri azdır. Şüphesiz bu bir günde olmadı. Bu incinin böyle sade, kendi ışık külçesi olarak teşekkül edebilmesi için, ilkin Selçuk Sedefi'nin yüzyıllarca bir yığın mazi mirası ve yerli anane üzerine kapanması, sonra İznik'le Bursa'nın imbiklerinden geçmesi, kabuklarını yavaş yavaş atması, Nilüfer imaretinde Yıldırım'da, Yeşil'de, Edirne'deki üç şerefli de sağlamlığını denemesi lazım geldi. İmparatorluk mimarisi imparatorluğun kendisine benzer. Kaiserlerin tahtına yerleşmek için karargah payitahtlarda, yeni fethedilmiş şehirlerde bir yığın mirası geleneği ayıkladı, birçok incelikleri denedi, sonunda Fatih'in pazısı büyük şehrin kapılarını kendisine açtığı zaman kudretinden emin Ayasofya'nın yanı başına geçip oturdu. Gerçek Bizans saltanatı, Fatih ile Bayezid külliyelerinin İstanbul'un iki tepesine bir fecirden ardı ardına boşanmış güvercin sürüleri gibi beyaz ve yumuşak kondukları zaman yıkılır. Üçüncü tepeyi, onlardan hemen biraz sonra gelen Sultan Selim'in çok usta ve rahat plastiği fetheder. Bayezid Camii İstanbul'un toprağına atılmış bir çekirdek gibidir. Bütün ilerideki gelişmeler, çiçek açmalar, bütün feyizli mevsimler onda vardır. Gelenek caminin bittiği sıralarda II. Bayezid'in fakir bir kadından aldığı bir çift güvercini buraya hediye ettiğini söyler. Bu rivayet benim hoşuma gidiyor. Evliya Çelebi, Bayezid Camii için tükenmez hazinedir. Caminin kıble yerini tayin edemeyen mimar, Sultan Bayezid'e mihrabı ne tarafa koyalım diye sorar. O da, şu ayağıma bas der. Mimar basınca Kabe'yi görür. Camide ilk cuma namazını kıldıran da, akşam ikindi namazlarının sünnetini bir kere olsun bırakmamış olan Sultan Bayezid'dir. Bayezid Camii, karşısındaki imaret, meydanın öbür ucundaki medrese ve hamamıyla bütün bir külliyeydi. II. Bayezid bu külliyeyi eski Bizans Heraklius Camiası'nın tam bulunduğu yerde yapmakla şehrin manzarasını değiştirmişti. Kanuni'nin tahta çıktığı senelerde ise İstanbul Camii, Han, Hamam, Medrese, Büyük Saray, Evliya Türbeleri ve Çeşmeleriyle tam bir Türk şehriydi. Yalnız bize ait olan bu manzaranın şimdi deha ile tamamlanması, bu gelişmeyi bir infilak haline getirmesi lazımdı. İşte Sinan bunu yapar. Yaratıcı, nizam verici hamleleriyle İstanbul ufkunu, mermeri, kalkeri, porfiri, kubbeyi, kemeri, istalaktiti, asırlık şekilleri birbirine karıştırır. Nispetleri değiştirir, tenazurları kırar. Sanki dehasıyla kendisinden öncekilerin tecrübelerini, buluşlarını bir sonsuzluğa taşımak istiyormuş gibi her şeyi genişletir, büyütür, sayıları çoğaltır, her motiften ayrı ayrı şekiller ve terkipler çıkartır. Her mimari üslubu belli başlı birkaç mesele etrafında toplanır. Sinan geldiği zaman imparatorluk mimarlığının başlıca iki meselesi vardı. Bunlardan biri yapıya şeklini, hüviyetini veren kubbeydi. Öteki de yan cephelerin düz duvar biteviyeliğiydi. Sinan ikisiyle de adeta oynar. Kubbeyi içeren mabedin üstüne mesnetleriyle alakası görünmeyecek şekilde asar. Dışarıdansa yarım kubbe, küçük gerdanlık kubbelerle, oyunlarla onu bütün büyük nispetlerine rağmen adeta tabii bir teşekkül haline koyar. Yan cephe meselesini ise daha Şehzade Camii'nde halleder. Onun kemer, sütun, galeri ve pencerelerle yaptığı terkipler, varyasyonu gerçekten şaşılacak şeydir. Zaten büyükle zarifi, organikle süsü bu kadar birbirinde bulan deha azdır. Ritmi nasıl kırar, nasıl yeniden ona döner? Fakat asıl şaşırtıcı tarafı yaratıcılığındaki genişliktir. Herkes şehzadenin kubbelerine hayranken o kendisini Süleymaniye'nin aydınlık boşluğuna bırakır ve kartal kanatlarının tek bir süzülüşüyle İstanbul'un bir tarafını boğazın yarısına kadar doldurur. Oradan velveleli bir uçuşla eski payitahta Edirne'ye geçer. Selimiye'nin mücevher çağlayanlarını kurar. Arada çifte mihrimahları, Rüstem Paşaları, piyaleleri, Kılıç Alileri, Sokullu camileriyle, medreseleriyle, su kemerleriyle, türbeleri, çeşmeleriyle, sarayları ve köşkleriyle, küçük mescitleriyle İstanbul'u baştan başa fethetmişti. Kim bilir, bıraksalardı imparatorluğun kendisi kadar geniş ve zengin sanatı, belki de bütün İstanbul yedi tepesinde yedi kubbeyle tek bir bina halinde işler, bu kubbeleri vadilerin üstünden aşan ve sırrı yalnız kendisinde olan kemer galerilerle birbirine bağlar. Aralarından büyük ağaçların yeşilliğin bir mükafat gibi fışkırtır. Tatlı meyillere medreselerini, şifahanelerini oturtur. Taştan ebediyet rüyasını kademe kademe üç kıyıya kadar indirirdi. Bunu yapamadıysa bile hemen benzerini yaptı. Bu rüyayı bir yıldız dizisi gibi kırdı ve benimsediği şehirden başlayarak geniş imparatorluğun dört bucağına dağıttı. Çekiç seslerinin gaza tekbirleri ve zafer naralarıyla, kılıç nal şakırtılarıyla yarıştığı muzaffer mesut devir. Koca imparatorluğun her tarafında beyaz taş yontuluyor, büyük kazanlarda kubbeler için kurşun eritiliyor, yarı simyager, yarı evliya kılıklı ustaların başında bekledikleri çini fırınlarında nar çiçeklerinin, karanfillerin, badem erik çiçeklerinin bir daha solmayacak baharları, tevhidlerin inancı, fetih ayetlerinin müjdesiyle beraber ağır ağır pişiyor. Küçük izbe dükkanlarda, yassı tunç tokmakların altında medreselerin, şifahanelerin, kervansarayların, hanların, büyük sarayların, sebil ve çeşmelerin saçakları, kitabeleri, yaldız süsleri için altın, dövüle dövüle kelebek kanatları kadar ince, menevişli yapraklar haline getiriliyordu. Süleymaniye'nin avlusunda henüz bitmiş cami için hattatın elinden yeni çıkmış bir ayeti taşa geçirmeye çalışan işçi, başını kaldırıp baktığı zaman Üsküdar'da yeni başlanan bir cami için Marmara'dan, Akdeniz adalarından iri mermer kütleleri taşıyan yelkenlilerin büyük martılar gibi iskeleye yaklaştığını görüyor. Kastamonu ormanlarından yeni getirilmiş kereseleri taşıyan hamalların gürültüsü, kendisine kadar yükselen taze çam ve ardıç kokuları arasında kulaklarında uğulduyordu. Çok defa düşünürüm, Baki ile Sinan acaba dost oldular mı? Süleymaniye'nin yapıldığı yıllarda Baki 25 ile 30 arasında genç bir mollaydı. Bir yıl kadar da Süleymaniye binalarının inşasına nezaret etmişti. Kim bilir, belki de Türkçeyi o kadar kudretle bükmesini, burada nizamın yakından bilmediği bu sanatın göz önünde çıldırtıcı bir sağlamlıkla yükselişini göre göre öğrenmişti. 1572'de hocası ve hamisi Kadızade ile Halep'ten döndüğü zaman elbette ki ilk cuma namazını bir vakitler temelleri arasında dolaştığı bu camide kılmış, onun bitmiş kemerlerine, sütunlarına, şaşırtıcı mihrabına, Evliya Çelebi'nin kendisine has buluşuyla genişliğini, mermer döşemelerinin beyazlığını, haremi beyaz, ak yayla diye anlatmaya çalıştığı ve billura benzettiği avlusuna, zafer kasidesi kapılarına uzun uzun bakmıştı. belki de bütün imparatorluğun gururu olan mimara koşmuş, ellerine sarılmış, ''İlahi Sinan, ey susan taşın ve konuşan hacimlerin şairi, ey maddenin uykusuna kendi nabzının ahengini hepimizin imanıyla beraber geçiren, aydınlığı en bilgili terkiplerde eritilmiş madenler gibi yumuşatıp ondan zaferlerimize hilatler biçen, sen bu şehri bütün dünyanın kıskanacağı bir cami yapmakla kalmadın, insan düşüncesinin erişilmesi güç hadlerinden birini tespit ettin.'' demiştir.